Ayrım 19.
Yukarı hareketliliğin çok fazla olduğu açık sınıflı toplumlarda çözülmenin de oldukça hızlı olduğu ileri sürülebilir. Bu hipoteze göre en iyi kişiler kendilerini yeniden üretmede başarısızdırlar. Dolayısıyla bu kişiler zamanla sosyal güçlerini yitirir ve dejenere hale gelir, örgütlenme bozukluğu gösterirler. Böylece kendileri veya kendilerinden kaynaklanan kuşaklar kaybolur ya da yüksek statülerini yitirirler. Onların boşalttığı yere daha alt sınıflardan gelen kişiler çıkar. Bu kişilerde ne soylu bir karakter, ne sosyal uyanıklık, ne de önderlik nitelikleri bulunur. Elitlere ilişkin bu hipotezin altında yığınların zeka düzeylerinin düşük olduğu biçimindeki psikolojik basitleştirme kadar, doğal yeteneklerin kalıtımı konusunda bir takım biyolojik sayıltılar da yatmaktadır. Bu kuram modern demokratik toplumlarda benimsenmemekle kalmamış, Kanada ve Birleşik Devletler gibi ülkelerin deneyimlerine dayanılarak reddedilmiştir de. Bu toplumlarda eğitimsiz alt sınıflardan beyaz renkli göçmenlerin çocukları ve torunları toplumun dejenerasyonuna ve bozulmasına yol açmaksızın zamanla orta ve üst sınıflara çıkabilmiştir. Biyolojik ve psikolojik testler bazı sınıf ve ırkları moral ve zeka yönünden aşağılamanın haksızlık olduğunu ortaya çıkarmıştır. Sosyal bilimciler elit kavramının kültüre bağlı bir kavram olduğu ve kültürden kültüre değiştiği üzerinde büyük ölçüde uzlaşmışlardır. Sosyal hareketlilik sürekli, kesintisiz değil fakat aşama aşama ilerleyen bir devinimdir. Aynen kişilerin köyden küçük kente, oradan da büyük kente yaptıkları fizik devinime benzer. Sosyal hareketlilik dinamik toplumlarda bile belli bir zaman gerektirir. Yukarı doğru olan dikey hareketlilik bireylerden çok ailelerde görülür. Hatta kişilerin büyük çoğunluğu yaşamları boyunca ne aşağıya ne yukarıya kımıldar. Aynı sosyal statüde kalırlar. İstisnaları ise ancak kişisel başarılarını, bir takım fırsatları değerlendirebilmelerine borçlu olan kişiler oluşturur. Hareketlilik kanalları. Daha önce gördüğümüz gibi sosyal statü bir dizi ölçütlerin bileşimiyle ölçülür. Kişiler toplumda bir pozisyona sahiptirler. Ancak sosyal statü sadece bir soyutlama değildir. Kişilerde ve kişiler yoluyla örneklendirilebilir. Kişinin aşağı veya yukarı devinimi başkalarıyla ilişkisinde ortaya çıkar. Bu başkaları kişinin şöyle veya böyle birlikte olduğu ve kişinin sahip olduğu kültürel olarak değerli olan ölçütleri gözlemleyip yargılayan kimselerdir. Her toplumdaki temel gruplarda başarı veya başarısızlıkla sonuçlanan bir takım sosyal girişimlere kalkışılır. İşte bireyler gruplarda rollerini oynarlarken aynı zamanda sosyal statüleri de dikkatlice gözden geçirilip yargılanabilir. Birey aile reisi, üniversite rektörü, eyalet valisi olabilir. Bu gruplarda hangi işlevleri yaparsa yapsın, diğer bireylerle ilişkisi içinde incelendiğinde iyi veya kötü olarak görülecektir. Temel gruplar her toplumda bulunur. Sosyal hareketlilik ise komünal toplum tipinde oldukça ender, birliksel toplum tipinde ise oldukça sık olarak gözlenir. Bu demektir ki hareketlilik her zaman aynı oranda sürmez ve toplumdaki herkesi de aynı derecede etkilemez. Oran farkları bireyden çok bireyi kuşatan sosyal ve kültürel çevreye bağlıdır. Yavaş değişen kırsal köy topluluklarında büyük sınıf farkları ve geniş statü aralıkları görülmez. Büyük ve sanayileşmiş kentlerde ise değişmeye yol açacak çok sayıda pozisyon ve fırsat bulunur. Ekonomik kurumun temel olduğu birliksel bir toplumda sınıf pozisyonunun değişmesinde mesleki hareketlilik önemli bir ölçüttür. Mesleki hareketlilik her zaman yukarıya doğru olmaz. Genellikle bireyler mesleklerinde yatay hareketlilik gösterirler. Kısacası kent çevresi yukarı hareketlilik açısından kırsal çevreye göre daha elverişlidir. Kent çevresinde daha çok tabaka ve tabakalar arasında tepeden tabana geniş bir aralık bulunur. Kentte tabakalaşma sistemi daha zengindir. Kent bireyi atfedilen statüden çok başarılan statüye göre değerlendirilir. Bu durum kentteki ödüllerinde daha çok olması ile birleşerek kent bireylerinin daha yüksek statü elde etmek için çabalamasına güdülendirir. Son olarak kentteki çok sayıdaki ikincil birliklerde yukarı hareketlilik kanallarının sayısının artmasına yol açarlar. Yukarı hareketliliğin faktörleri. Gördüğümüz gibi sosyal statü ölçütleri kültürdeki sosyal değerlere yakından bağlıdır. Değer verilen ölçütlere sahip olma derecesi, bireyin sosyal statüsünün ölçülebilmesine olanak verir. Yukarı hareketlilik için çabalayan kişi, yüksek statü veren nesneleri elde etmeye yönelir. Bu nesneleri elde etmek için adım adım ilerler. Bu ilerlemeyi zorlaştıran ya da kolaylaştıran koşullar, hareketliliğin faktörleri olarak adlandırılır. Aşağıda sıralanan faktörler hem yukarı tırmanma isteğini taşıyan, hem de yukarı tırmanmak için yeterli yeteneğe sahip olan birey için önemlidir. Kuşkusuz bu faktörlerin hepsi bileşik halde bulunurlar. Fakat belli bir yer ve zamanda bu faktörlerden biri diğerlerinden daha önemli olabilir. A. Başka bir toplum veya topluluğa göç etme siyasası ve uygulaması yukarı hareketlilik olanaklarını büyük ölçüde etkileyecektir. Çok sayıda olan ve genellikle de yabancı bir ülkeden veya kırsal alanlardan gelen göçmen işçiler, büyük ölçüde geldikleri sosyal yapının tabanına yerleşirler. Bu durum hemen hemen otomatik olarak gelinen yöredeki yerli halkın bir üste çıkmasına yol açar. Böylece yeni gelen göçmenler sayesinde yerli halkın sosyal statüsü yükselmiş olur. B. Hareketliliğin önemli bir faktörü de sosyal sınıfların farklı doğum oranlarıdır. Zaman zaman zirvede her zaman bir yer vardır denir. Bu ifade genişleyen bir ekonomideki mesleki statüler için doğru olabilir. Ancak genel sosyal yapıda üst sınıf her zaman küçüktür. Eğer üst sınıf mensupları geniş ailelere sahipseler, alt sınıfların yukarı hareketleri yavaşlayacaktır. Ama çocuk doğurma oranları düşükse, yani kendilerini yeniden üretmiyorlarsa, hareketlilik hızlanacaktır. C. Kültürde bir değer olarak bireysel rekabetin bulunup bulunmaması hareketliliği büyük ölçüde etkiler. Rekabet kültürel olarak değerli görülüyorsa, bu durumda rakiplerin uğruna mücadele edecekleri hedefler bulunmalıdır. Söz gelimi bireyin statüsünün ilerlemesini sağlayan fırsatların sağlanması, kendini yaratan insana sosyal prestij verilmesi gibi. Rekabetçi toplumlar yukarı hareketliliği özendirirler. Ne ki aynı zamanda başarısız kişilerin aşağı inmesini de gerektirirler. D. Bireyin rekabet sürecine kendini hazırlayabilmesini sağlayan fırsatların elde edilebilirliği, hareketliliği etkileyen ikincil düzeyde bir faktördür. Eğitim, yukarı doğru hareketlilik için kestirme bir yol olabilir. Birey, eğitim sayesinde kendine yüksek prestij sağlayacak işlere ve profesyonel rollere girme olanağını elde edebilecektir. Öte yandan, mesleki pozisyonların da kendini oraya en iyi hazırlamış olan bireylere verilmesi de zorunludur. E. Toplumdaki eşitlik ve eşitsizlik örüntüleri de sosyal hareketlilik açısından oldukça etkilidir. Irk, din veya etnik köken temelindeki azınlıklara karşı katı ayrımcı tutumların bulunduğu toplumlarda yukarı hareketlilik bu azınlıklardan gelen kişiler için olanaksız değilse bile son derece yavaştır. Yaş ve cinsiyet temeline dayanan eşitsizlikler de birer engeldirler. Örneğin gençler ve kadınlar genellikle rol ve statülerinde ilerlemeler sağlayacak fırsatları elde etmelerinde engellerle karşılaşırlar. Bu faktörler somut sosyal durumlarda ayrı ayrı değil, bir arada incelenmelidir. Bireyin yukarı hareketliliği üst sınıfın kendini üretemediği, alt sınıfın doğum veya göç yoluyla yükselmekte olduğu, rekabetin özendirildiği ve kendini geliştirme fırsatlarının kolaylıkla elde edilebildiği toplumlarda rahatlıkla gerçekleşecektir. Bu faktörlerin yokluğu veya çok az miktarda olması ise, yukarı hareketliliğin de yokluğuna veya çok az miktarda gerçekleşmesine yol açacaktır. Hareketlilik ve sosyal kişilik. Yüksek sosyal statü, kişiler başarının sonucu oldukça, kişinin oynayabileceği sosyal roller kadar çok hareketlilik kanalları da olacaktır. Bireylerin yeterliliği katıldıkları sosyal gruplarda sınanır. Herkesin bir anahtar role sahip olduğunu daha önce belirtmiştik. Anahtar rol genellikle kişinin en çok başarılı olduğu rolüdür. Ama diğer roller kanalı ile de birey yukarı hareketliliği gerçekleştirebilir. Bir kadın evliliği veya mesleğindeki başarısı ile yüksek statüye ulaşabilir. Yüksek statü isteği genellikle bireyde belli bir gerilim ve engellemelere yol açar. Söz gelimi, yeteneğe sahip olmak yetmez. Kişi bu yeteneğin sonuçlarını kültürel değerler yardımıyla ölçülebilecek bir biçimde göstermelidir de. Sadece mesleki rolde başarılı olmak yetmez. Kişinin siyasal, dini ve diğer sosyal rolleri de onaylanmalıdır. Ayrıca yetenek ve yeterliliğin her zaman yüksek prestijle ödüllendirilmediği de bir gerçektir. Başkalarının hak etmedikleri başarılar kazanması, ödüller alması, yetenek ve yeterliliğe sahip bireyi engellenme duygusuna itebilir. Engellenmenin diğer bir örneği ise yüksek statü elde etmek için güçlü istek ve dürtülere sahip olmasına karşılık, gerekli yetenek ve yeterliliğe sahip olmayan bireylerin durumudur. Bu örnekte özellikle yukarı hareketlilik için sosyal baskıların güçlü olması durumunda, bireyin duyumsayacağı engellenmişlik daha da çok olacaktır. Bu durumdaki bireyler için grup yaşamının beklentileri ve gereklilikleri genellikle çok fazladır. Rekabet sürecinin kendisi bile birey için bir gerilim kaynağıdır. Rekabet, rakipler arasında kabaca da olsa bir eşitliğin varlığına işaret eder. Dolayısıyla daha az yeterli olan birey rekabet süreci içinde kendini sınırlarının ilerisine itilmiş bulur. Birey yüksek statüyü ve bu statüyle birlikte giden ödülü almak, kazanmak istemektedir. Bu nedenle başarısızlık karşısında kendinin engellendiği duygusuna kapılır. Rekabetçi gruplarda yüksek statüyü elde etme girişimi zaman zaman dengesiz sosyal kişiliğe yol açar. Dengesiz sosyal kişilik genellikle bireyin yüksek prestij sağlamak için en önemli aracı olan anahtar rolünü diğer rollerinin zararına aşırı önemsemeye başlamasıyla ortaya çıkar. Dengeli bir sosyal kişilik bireyin zaman, ilgi ve çabalarını tüm sosyal rolleri arasında eşitçe dağıtmasını gerektirir. Öte yandan aşağı sosyal hareketliliğin de sosyal ve kişisel bir fiyatı vardır. Rekabete dayalı bir sosyal statü mücadelesinde geride bırakılan kişiler veya bir alt sınıfa kaymış olanlar gerilim, engellenme ve hayal kırıklığı duyarlar. Bu durum ileri yaşlarda olduğundan kişi kendini yeni pozisyonuna uyarlamada güçlüklerle karşılaşır. Soylu yoksulların durumu bu konuya örnek olarak gösterilebilir. Aşağı hareketliliğin dengeleyicileri. Sosyal hareketlilik açık, birliksel toplum tipinin bir özelliğidir. Sosyal durgunluk ise kapalı, komünal tip toplumları karakterize eder. Komünal toplum tipinde aşağı veya yukarı devinim olmadığından burada gerilim ve engellenme, ödül ve dengeleme de pek azdır. Öte yandan birliksel bir toplumda sosyal olarak hala orada olma veya sahip olduğu ile kalma birey üzerinde engellenme yaratır. Yine bu toplum tipinde aşağı hareketlilik de genellikle bireyi rahatsız eder. Ancak yukarı hareketliliğin beklendiği ama bunun kolaylıkla gerçekleştirilemediği toplumların kültürel değerleri içinde bir takım dengeleyici mekanizmalar da yer alır. Söz gelimi toplumda geniş etnik ve ırksal azınlıkların bulunması bireyi bir sosyal statü elde edebileceği umuduna götürür. Hatta birey bu azınlıklara bakarak kendini öznel olarak hala yüksek statüde görebilir. A. Aşağı hareketliliğin doğurduğu hayal kırıklığı ve engellenmeler orta sınıfın geleneksel tutuculuğu ile dengelenir. Bu durum özellikle orta sınıfın geniş ve önemli olduğu ve orta sınıf üyelerinin çoğunluğunun da alt sınıfların doğuşuna ilişkin henüz solmamış anılarının olduğu toplumlarda daha yaygın olarak gözlenebilir. Uyumluluk eğilimi ve bu eğilimden kaynaklanan doyum, bir zamanlar yukarı sınıfta olanların artık yitirdikleri statülerinin yol açtığı boşluğu doldurur. Ayrıca aşağı hareketliliği yaşayan kişilerin sayıca çokluğu da, bu kişilerde doğacak engellenme ve hayal kırıklığının teselli edilmesini kolaylaştırır. B. Statünün yitirilmesinin yol açtığı küskünlük bireyden hiçbir zaman kopartılmayabilir. Fakat yüksek statüdeki eski arkadaşları ile küçük de olsa bir temasın kurulması bireyin duyduğu hayal kırıklığını azaltabilir. Toplum herkesin kendini gerçeğe uyarlamasını bekler. Uyarlanma büyük ölçüde gerçek yaşamdaki sosyal ilişkiler yoluyla ve bilinçsizce yapılır. Kişinin çevresinde kendininkine benzer problemleri olan kimselerin bulunması, gerçeği kabullenmesinde son derece etkilidir. C. Aşağı hareketliliğin rasyonalize edilmesinde kişinin egosunun yatıştırılmasını sağlayan yollardan biri de şudur. kişi yukarıya doğru yükselen herkesin hakkıyla ilerlemediğini, aşağı doğru inenlerin de bu duruma kendi hatalarından dolayı düşmediklerini düşünebilir. Bu rasyonelleşmenin karşısında sosyal statü elde etmenin bu kadar emeğe ve bu kadar acı çekmeye değmeyeceği düşüncesi yer alır. D. Sanayileşmiş bir toplumda aşağı hareketlilikten acı çeken bir kişi için diğer bir dengelemede statü görüşüne önem vermemek biçiminde kendini gösterir. Kişinin giysilerinin kalitesi ve giyinme tarzı statünün bir işaretidir. Açık birliksel toplumlarda katı ve kapalı tip toplumların tersine, kamu etkinliklerinin ve olanaklarının çoğu tüm sosyal sınıf üyelerine açıktır. E. Son bir dengeleme ise kişinin yitirdiği statüyü çocuğunun geri alabileceği tesellisinden kaynaklanır. Açık sınıflı toplumlarda ana babanın alamadığını veya yitirdiğini çocuğunun almasını sağlamak için ana babada son derece güçlü dürtüler bulunur. Ancak çocuklarında yeniden yaşamaya kalkışan ana babalar genellikle kendi sosyal statülerini geliştirmek için pek çaba harcamamakta, çabalarının çoğunu çocuklarına yöneltmektedirler. Bu çabayı gösteren kimseler aşağı hareketlilikten duydukları acıyı doyuma çevirmek istemektedirler. 3. Değişme. Olağan ve yeni değişme. Değişmenin görünümleri. Değişme zincirleri. Planlı ve planlanmamış değişme. Değişme faktörleri. Değişme ve ilerleme. İşlevsel ve yapısal değişme. Değişmenin koşulları. Keşif ve yayılma. Değişmeye karşı koyuş. Değişme. Ne kadar geleneksel ve tutucu olursa olsun, her toplum ve her kültür sürekli değişim içindedir. Bu inceleme konumuz olan sosyal ve kültürel olguların asla tümüyle statik olamayacağı anlamına gelir. Değişme kültür ve toplumun doğasında vardır. Toplumun merkezi birimi olan sosyal kişi, doğum, olgunlaşma, yaşlanma ve ölüm gibi evrensel gerçeklere konudur. Toplumun tüm üyeleri bir gün yok olur, yerlerine başkaları gelir. Kültürün en küçük birimi olan davranış örüntüsü kendini gerçekleştiren kişilerden daha dayanıklı olmasına karşın yine de çeşitli değişme faktörlerinin konusudur. Değişme kısaca önceki bir durum veya varoluş tarzındaki çeşitlenmeler olarak tanımlanır. Bu çeşitlenmelerin altında her zaman bir şeyler bulunur. Değişen nesne önceden var olan tarzların bir reformasyonunu ve bileşimini temsil eder. Değişmeyi inceleyen sosyal bilimciler, süreklilik ve akıcılık, çeşitlilikteki birlik gibi eski felsefi problemlerle yüz yüze gelirler. Yukarıda görmüş olduğumuz gibi, temel sosyokültürel olgular, değişseler bile yine de sürekli olarak var olmalıdır. Temel grup ve kurumlar, aile, eğitim, ekonomi, siyaset, din ve boş zaman değerlendirme. Form ve içerik olarak değişebilir ama, örgütlenmiş sosyal yaşamın olduğu her yerde zorunlu olarak bulunurlar. Olağan ve yeni değişme. Bu kitapta incelediğimiz tüm olgular, örüntü ve roller, statü ve değerler, süreç ve kurumlar ve diğerleri evrensel olarak her yerde vardır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir. Zaten aksi halde sosyal bilim güvenilir bilgi gövdesine kavuşamazdı. Bu olgular her zaman değişmeye uğrarlar. Giderek değişmenin kendisi de sosyolojik analiz ve incelemenin sürekli konusudur. Değişmeyi daha iyi anlayabilmek için ola gelen, olağan sürekli değişme ile yepyeni bir davranış değişikliği arasındaki farkı dikkate almalıyız. Büyümesi sırasında bir çocuğun davranış örüntülerinin değişmesi veya yeni bir durumla karşılaşan yetişkinin davranış örüntülerinin değişmesi topluma bir yenilik getirmez. Konuşma, giysi, şarkı ve oyunlardaki moda değişmeleri aslında aynı olgunun olağan çeşitlemeleridir. Benzer olarak iş yaşamında, giyimde, yiyecek ve içecekte gözlenen mevsimlik değişmeler de beklentilere uygundur. Teknik anlamda gerçek bir kültürel değişme sadece bazı yeni düzenlenmiş kültürel öğelerin kabul edilmesi ve çok sayıdaki kişiler tarafından paylaşılması halinde söz konusudur. Olağan ve yeni değişme arasındaki bu fark yüzündendir ki, biz sosyal hareketlilik ile sosyal sapmayı ayrı ayrı bölümlerde incelemekteyiz. Coğrafi göç dahil, her türlü sosyal hareketlilik grup yaşamının olduğu her yerde çeşitli derecelerde bulunur. İnsanların birlikte yaşadığı her yerde çeşitli derecelerde karşımıza çıkan sosyal ve kültürel değişme gibi hareketlilik de oldukça sürekli bir olgudur. Hareketlilik ve sapma birer değişme çeşididir ve biz bunları değişmelerden daha farklı ve sürekli ola gelen değişmeler olarak inceleyebiliriz. Değişmenin görünümleri. Sosyokültürel değişmeyi anlamlı bir biçimde yorumlayabilmek için değişmenin gözlenebileceği çeşitli genel görünümleri anlamamız gerekir. Tüm değişmeler geçicidir. Zamanın geçişi değişmede önemli bir durumdur. Fakat zaman kendi başına değişmenin nedeni değildir. Sosyokültürel değişme insanların biyolojik yaşlanma sürecine benzemez. Toplum veya kültür ne yorulur ne de takatten kesilir. Zaman davranış örüntülerinin hem yenilenmesi hem de gözden çıkarılması için gereklidir. Değişme aynı zamanda çevreseldir. Değişme hem fizik hem kültürel somut çevrede yer almalıdır. Coğrafi çevre sürekli değişim geçirir. Bu değişimlerin bazıları insanın doğayı kontrol altına almasıyla, bazıları da doğanın kontrol altına alınamayan güçleri yoluyla gerçekleşir. Yukarıda gördüğümüz gibi, kültürel çevre kişilerin davranışlarını büyük ölçüde etkiler. Daha sonra da bu davranış yoluyla kültürel çevre değiştirilir. Sonuç olarak değişme, sosyolojik açıdan önemli olduğu kadar aynı zamanda insan yönüne de sahiptir. Kişilerin değişmeyi, değişmenin de kişileri etkilemesi, değişmeyi son derece önemli kılar. Kişiler gruplara girip çıktıkça, grup üyelerinin hacmi ve tipi değişir. Bir süre sonra da toplumun tüm üyeleri tümüyle yer değiştirmiş olurlar. Değişmenin bu üç görünümünün bileşimi, değişmenin ortaya çıkmasının zorunlu koşullarıdır. Bu değişmenin bir zamanda, bir yerde ve bir takım kişilerle birlikte olması gerektiğinin bir başka ifadesidir. Sıraladığımız üç görünüm de değişmenin koşullarıdır, nedenleri değildir. Bunları açıkça değişmenin iç içe geçmiş olan zorunlu koşulları olarak kavramsallaştırabilirsek, değişmeyi daha anlamlı bir biçimde inceleyebiliriz. Değişme zincirleri. Değişme, değişen olgunun zincirleri ile neyin neyi izlediği ile ilgilenir. Bu bizi değişmenin oranı ve yönü sorularına götürür. Zaman zaman toplumların tarımdan sanayi aşamasına geçişi değişme olarak adlandırılır. Bazen demokratik bir kültürün totaliter bir kültüre doğru değiştiği veya akrabalık sistemlerinin geniş aileden çekirdek aileye doğru geliştiği söylenir. Pek çok sosyolog, sosyolojik değişmenin kaçınılmaz bir tek yönü olduğu nosyonunu terk etmiştir. Aynı biçimde değişme oranının hızlandırılması veya yavaşlandırılmasında evrensel yasaların bulunduğu nosyonu da bir yana bırakılmıştır. Kültür ve toplumun aşağı bir aşamadan daha yüksek aşamalara doğru evrildiği yolundaki kurgulamalar anlamlarını yitirmiştir.